Ayrım 40, sayfa 380. Ya Sergei Dunayev'e ne diyeceğiz? Adamı hala misafir ediyoruz. Git onunla da konuş, artık serbest olduğunu söyle. Ama müdür bey, adamı tehlikede diye biz içeri aldık. Ona yardım vaat ettik. Şimdi durumu ona nasıl açıklayacağız? Bilmiyorum, lisanı münasiple bir şeyler anlat işte. Yanılmışız de, bir hata olmuş de, aklına ne uygun geliyorsa onu söyle. Erol şaşkın şaşkın bakındı. Neler olup bittiğini anlayamamıştı henüz. Kemal Başar'dan odanın içinde sinirli sinirli turluyordu. Genç ajan hala rahatlamamıştı. Peki generalle karısı ne olacak diye sordu. Hiçbir şey. Normal yaşamlarına devam edecekler. Fakat efendim onlar bir suç işledi. Adamı öldürmeye teşebbüs ettiler. Doğru ama bu bizi ilgilendirmez. Polisin görevi. Bırak onlar meşgul olsun. Durumu polise bildirecek miyiz? Hayır, bu iş bizim zaviyemizden kapanmıştır dedim sana. Erol, nutku tutulmuş gibi yerinde kala kaldı. Müdürünün de ne kadar sinirli olduğunu görüyordu. Kendini frenlemeye çalıştı ama dayanamadı. Büyükada'dakiler kaçmaya çalışıyorlar. Onlara da seyirci mi kalacağız? Oğlum, anlamıyor musun? Bizim yapacağımız bir şey yok artık. O Rus generalin kimsenin umurunda değil. Ne Rusların ne de bir zamanlar kendisine para kaptıran batılı devletlerin. Üstelik adam elini ayağını çekmiş, inzivaya kapanmış. Ben yukarıdan emir aldım. Bu işin üstüne gitmeyin diyorlar. Yani hiçbir taraf geçmişin hortlamasını istemiyor. Ama müdürüm, o kişiler hala birbirleriyle öylesiye bir mücadele içindeler. Burada aklımın almadığı bir nokta var. Yaşlı general gözünü kırpmadan Özyeğin'i öldürmem için beni kiralamaya kalkıştı. İngiliz yıllardır onları kovalayıp duruyor. Bütün bunlar size kapanmış bir olay gibi mi geliyor? Kemal Başar burnundan soludu. Tabii ki bir numaralar dönüyor. Aralarında bilmediğimiz bir husumet var. Ama biz bu işe karışmayacağız. Emir böyle. Erol tam ümidini kesip odadan çıkmaya hazırlanırken müdürün lafıyla irkildi. Kuşkusuz bu işin resmi tarafı. Emir'e şeklen uyacağız. Fakat bu senin ve ekibin araştırmalarına son vermeyecek. İngiliz de Rusları da araştırmaya devam edeceksin. Bakalım ayini devran ne gösterecek? Erol, anlıyorum efendim diye sırıttı. Thomas Higgins doğruca İngiliz konsolosluğuna gitti. Pullman otelinden bavulunu aldırması için David Green'e daha önce ricada bulunmuştu. Planından şüphelenen ve buraya geliş sebebini Londra'daki merkezden araştıran kişinin David olduğunu artık biliyordu. Aslına bakılırsa ihaneti en güvendiği kişiden görmüştü ama Thomas ona karşı bir kin duymadı. Hatta içinin buruk olmasına rağmen hak bile verdi. David görevini yapmıştı. Konsolosluktaki görevliler yine onu saygıyla karşıladılar. Higgins meseleyi David'in elinden geldiğince örtbas etmeye çalıştığını, en azından olayı M16 için tutmaya gayret ettiğini anladı. Kavas, nazik bir edayla bavulunu emekli ajana teslim etti. O da ne David'e ne de Horace'a tek bir mesaj bırakmadan konsolosluğu terk etti. Artık kaderiyle baş başaydı. Higgins'ın hiçbir zaman para sorunu olmamıştı. İngiltere'de varlıklı bir ailenin tek erkek evladıydı. 90 yaşına gelen ve hayatta olan babası Lord Henry Higgins öldüğünde ayrıca kendisine büyük bir miras ve lordluk unvanını bırakacaktı. Şimdi kendisine yeni bir otel bulmalıydı. Doğruca Conrad Oteli'ne gitti ve hala başarıya ulaşacağından emindi. Neslihan'ın cep telefonu çaldığında saat 9 sularıydı. Genç kız heyecanla telefonu açtı. Higgins'ın sesini hemen tanımıştı. Aralarında kısa bir konuşma geçti ve Higgins genç kıza yarın sabah saat tam 9'da Conrad Oteli'nin lobisinde bulunmasını rica etti. Artık çalışmaya başlayabilirlerdi. Aralarındaki konuşma İngilizce cereyan ettiği için yeterince dil bilmeyen arkadaşı Sevim biraz şaşkınlıkla dinlemişti kendisini. Merakını yenemeyerek sordu. Yeni arkadaşın mı? Evet diye mırıldandı Neslihan. Konuşmanın Sevim'in yanında cereyan etmesinden hiç de memnun kalmamıştı. Ama başka çaresi de yoktu. Sevim alay eder gibi sordu. Hep İngilizce mi konuşuyorsunuz? Yok canım dedi genç kız. Nedense bu akşam İngilizce konuşacağı tuttu işte. Sevim üstelemedi ama delikanlının biraz züppü biri olduğunu düşündü. Neslihan'ın durumu hemen ajan Mahmut'a bildirmesi gerekiyordu. Ama bu defa Türkçe konuşmak zorunda kalacağından Sevim'in yanından onu arayamazdı. Uygun bir fırsatın doğmasını bekledi. Neyse ki Sevim televizyon hastasıydı. Az sonra başlayan bir dizi programın heyecanına kaptırdı kendini. Neslihan da diziyi seyretmeyerek ütü yapacağını söyleyip odasına çekildi. Salondan televizyonun bağırtılı sesi aksediyordu. Artık Sevim top atılsa duymazdı. Genç kız Higgins'ın davetini Mahmut'a iletti. Ajan da ona ne yapması gerektiği hakkında yeni talimatlar verdi. Telefonu kapattığında Neslihan'ın kalbi gümbür gümbür atıyordu. Sergey Dunayev kapının vurulmasıyla uzandığı yataktan fırladı. Yapacak bir şeyin olmaması, hareketsizlik ve ilk günün ardından verdiği kararın isabetinden kuşkuya düşmesi albayı bir hayli zora sokmuştu. Saat öğle suları olmasına rağmen can sıkıntısından yatağa uzanmıştı. Ayağa kalkınca kendisine bir çeki düzen verdi, kravatını düzeltti. Burada mahpus muamelesi görmüyordu ama kendisiyle görüşen ya da ziyaretine gelen de olmuyordu. Biraz da merakı kapılarak ''Girin'' diye seslendi. Kapıda Erol göründü. ''Günaydın albay'' diye mırıldandı ajan. Dunay'a soğuk bir şekilde ''Günaydın'' diye karşılık verdi. Bu ajandan özellikle hoşlanmıyordu, lakin şu an yapacağı bir şey yoktu. Kendisine muhtemelen bir haber getirdiğini sezinlemişti. Ajanın gözlerinin içine baktı, konuşmasını bekledi. Erol odaya girmiş, iskemlelerden birini çekerek oturmuştu. Onun konuşmaya pek istekli olmadığını görünce Dunayev sordu. ''General, öldüğüme inandı mı?'' Ajan kayıtsızca omuzlarını silkti. ''Bilmiyorum ama galiba karısı inanmadı.'' ''Nasıl yani? Benden aldığınız cüzdanımı ona göstermediniz mi?'' ''Gösterdim tabii, içindeki resmi de.'' ''Annemin resmidir, onu görünce inanması gerekirdi.'' ''Ben de öyle düşünmüştüm ama Leonora hala mütereddit. Benim miteleman olduğumdan kuşkulanıyorlar sanırım.'' Albay bir an hareketsiz kaldı, kaşları çatıldı. Buz gibi soğuk nazarlarla Erol'u süzdü. ''Şimdi ne olacak?'' ''Bilmiyorum, ben de bu konuyu sizinle istişareye geldim zaten.'' Sergey Dunayev birden köpürdü. ''Şefiniz bu şekilde her şeyin hal olacağını söylemişti. Şimdi durum daha da kötüleşti. İşi berbat ettiniz.'' ''Pek öyle sayılmaz. Ne demek istiyorsunuz? Dayınız bu defa bana başka bir şey teklif etti.'' ''Ne teklifi?'' ''Thomas Higgins'ı öldürmemi istedi.'' Albay tepki vermedi. Kaşları çatık birkaç saniye düşündü. Sonra sakin bir şekilde sordu. ''Sizin cevabınız ne oldu?'' ''Yapacağımı söyledim.'' Dunayev hiç sesini çıkarmadan pencereye doğru yürüdü. Bir süre tüllerin ardından boş kırlara baktı dalgın dalgın. Neden sonra fısıldadı. ''İngiliz'in izini buldunuz mu?'' Erol rahatlıkla yalan söyleyebilirdi. ''Hayır, henüz bulamadık.'' dedi. ''Lanet olsun, çuvalladınız desenize. Şimdi ne olacak? Beni daha ne kadar burada tutacaksınız?'' ''Hiçbir fikrim yok ama size salıvermemiz çok tehlikeli.'' ''İyi de burada daha fazla kalmamın imkanı yok.'' ''Evet, bunu biliyorum. Ama şimdi daha fazla tehlikedesiniz. Higgins'ın da sizi arandığından eminiz.'' ''O bana bir şey yapamaz. Daha doğrusu bir Rus görevliye dokunmaya cesaret edemez.'' ''Bundan pek emin olmayın.'' Albay pencerenin önüne dönerek Erol'u şaşkın bir ifadeyle süzdü. ''Neden öyle diyorsunuz?'' ''Bu suale sizin daha iyi cevap vereceğinizi sanmıştım. Çünkü dayınızın da Higgins'ın da hedefi şu an sizsiniz. Bir yerlerin ortaya çıkmaması, diğeri de bu yerin neresinde olduğunu öğrenmek için harıl harıl sizi bulmaya çalışıyorlar. Ama az önce generalin benim öldüğüme inandığını söylemiştiniz. Karısının da inanmadığını söyledim.'' Albay sustu. Bu kez Erol sordu. ''Söyleyin albay, bu iki insan arasındaki 20 yıllık çatışmanın gerçek sebebi nedir sizce? Artık bunun 20 yıl önceki bir iltica olayı olmadığını biliyoruz. Her iki taraf da bunu çoktan unutup dosyaları rafa kaldırmışlar. Ama bu insanlardan biri kaçıyor, diğeri de devamlı onu kovalıyor. Yoksa bilmediğimiz özel bir nedenleri mi var?'' Dunayev yine bir süre sessiz kaldı. ''Doğru'' diye mırıldandı sonunda. ''Bunu ben de sezinliyorum. Daha şahsi bir şey. Husumet, nefret, tutku gibi.'' O an Erol'un beyninde sanki bir ampul yandı. ''Tüh be!'' diye humurdandı. ''Bunu daha önce neden düşünemedim sanki?'' ''Albay neyi?'' diye sordu. ''Leonora tabii ya, sorun o güzel kadın.'' Albay bu bakışlarla ajanı süzmeye devam etti. Erol ise kendi kendine söylenmeyi sürdürdü. ''Aptal kafam, bunu akıl etmeliydim. Hem aklımıza siyasi entrikalar, uluslararası oyunlar ve para geldi. Oysa mesele gün gibi açık, sebep basit.'' Dunay'a hiçbir şey anlamadan sordu. ''Neymiş o sebep?'' ''Tutku azizim, tutku. Bu kelimeyi siz söylediniz, beni de uyandırdınız.'' ''Hala anlamadım.'' ''Çok basit albay. Thomas Higgins kadına aşık. Leonora'ya mı?'' ''Tabii, başka kim olacak? 20 yıllık bu kovalamaca hep sevda uğruna yapılıyor.'' Sergey Dunayev sarıttı. ''Düşünceniz çok komik. Higgins 60 yaşlarında bir adam. Delikanlı. Onu kendi yaşınızda gibi mi düşünüyorsunuz? Artık o yaşlardaki insanların bu tür macera kalkışmaları biraz garip kaçmaz mı?'' ''Ama başlangıcı 20 yıl evveline dayanıyor.'' diye humurdandı Erol. ''Ve bu kovalamacanın bir tutku olabileceğini söyleyen de sizsiniz. Aşk bazen dayanılmaz bir tutku yaratabiliyor. Ve şunu da itiraf etmeliyim ki Leonor insanda o tutkuyu yaratacak kadar özel bir kadın. Albay sırıtmasını keserek dik dik ajana baktı. Sanki onu çok yakından tanıyor gibi konuşuyorsunuz, dedi. Evet, tanıyorum, diye fısıldadı Erol. Sonra da odanın içine kahkahalar atmaya başladı. Bazen her şey ne kadar komik olabiliyordu. Neslihan, Conrad Oteli'nin lobisine ürkek adımlarla girdi. Çevresine bakındı. Thomas Higgins yeşil süs bitkilerinin hemen yanındaki rahat bir koltuğa yerleşmişti. Kızı görünce her zamanki nazik fakat soğuk ve mesafeli haliyle yerinden kalkıp kızı karşıladı. Kahvelerini içerken Neslihan konuşacak mevzu bulmakta zorlandığından çat pat İngilizcesiyle yazılacak romanın konusunu sordu. Higgins aslında tarihi bir roman ama günümüzde başlıyor ve geriye dönüşler yapıyor. Nitekim ülkemizde yeterince tanınmayan Osmanlı toplumu hakkında bilgiler vermek ve bu arada gizemli bir aşk macerasını işlemek. İlginç, diye mırıldandı Neslihan. Bu nedenle de geçen yüzyıllardan kalan yaşam tarzı hakkında bilgiler toplamak zorundayım. Özellikle de 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı hakkında. Benden tam olarak isteğiniz nedir? Higgins tam genç kıza cevap vereceği sırada bir kum yanlarına yaklaşarak ''Telefonunuz var Mr. Higgins'' dedi. Yaşlı İngiliz bir an şaşırarak Kumi'ye baktı. Kendisini arayacak kimseyi düşünemiyordu. Acaba konsolosluktan biri mi arıyordu, yoksa MIT'ten biri mi? İkisi de uzak ihtimal olarak geldi gözüne. Oysa, öyle olsa telefon etmez, bizzat gelirlerdi. Kızdan izin isteyerek dahili telefonların bulunduğu yere doğru yürüdü. Ben Thomas Higgins, kiminle görüşüyorum? İyi günler Mr. Higgins, ben Sergei Dunayev. Bu hiç hesapta yoktu işte. Fakat emekli ajan şaşkınlığını belli etmemeye çalıştı. Evet, sizi dinliyorum. Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Verdiğiniz randevuya gelmediniz. Boş yere sizi Hilton Oteli'nde bekledim. Thomas Higgins kısa bir an durakladı. Bu yeni bir tuzak mıydı acaba? Albay'ın MIT'e konuştuğu ve olaylar hakkında bilgi verdiği kesindi. Aksi halde MIT aralarında rüşvet olayını bilemezdi. Ya da bunu bizzat kendi konsolosluktaki elemanlara ifşa etmişti. Higgins yine de kısa bir muhakeme ile David'in ya da Horace'ın konuşmadığını düşündü. Onlar olsa olsa Higgins'ın buradaki faaliyetlerinin MI6'nın sorumlu tutulamayacağını beyan etmiş olabilirlerdi. İkna olmayan MIT'ti. Vardığı sonuç onu biraz rahatlattı. Tabii bu sadece bir tahmindi ama gerçekçi bir tahmin. Telefonun başında hafifçe sırıttı. Sizi anlıyorum albay dedi. Fakat maalesef bir takım üzücü olaylar vuku buldu. Sergei dün hiçbir şey bilmiyormuş gibi homurdandı. Ne olayı diye sordu. Randevu saatimizde MIT elemanları otelde beni çevirip sorguya çektiler. Dunay'a şaşırmış gibi homurdandı. Sorguya mı çektiler? Ne yazık ki öyle. Yoksa siz de benim adımı onlara verdiniz mi? Buna gerek yoktu. Zira onlar her şeyi biliyordu. Hatta size vaki teklifimi de. Ama bu imkansız, diye yalancıktan sesini yükseltti Dunay. Üzgünüm albay, fakat gerçek bu. Hattın öbür ucunda kısa bir sessizlik oluştu yeniden. Şimdi ne olacak peki? Diye sordu Dunayev. Size teklifimi unutun. Bu iş yatar. Fakat dedim ya yapacak bir şey yok. Artık generalle görüşmek istemiyorum. Ben emekli bir memurum. Bundan sonra da başımın siyasi bir derde girmesini istemiyorum. Hatta yine bir sessizlik oldu. Sergei Dunayev sükutu hayale uğramış gibi mırıldandı. Fakat nasıl olur? Dayımla görüşmeyi çok istiyordunuz. Doğru. Bir zamanlar en büyük siyasi rakibimdi o. Tam bir düşmanlık. Ama henüz sizin de bilmediğiniz bir gerçeği açıklayabilirim şimdi. Sonra onunla dost bile olduk. Avrupa'da iki kere karşılaştık da. Higgins bu yalanı albayı nasıl bir tepki vereceğini bilmiyordu. Dünev ağzının içinde mırıldandı. Ama bende hiç de öyle bir izlenim yaratmamıştınız. Haklı olabilirsiniz. Gerçekten aranızda çekişme sona erdi mi? Bundan kuşkunuz olmasın. Size inanmıyorum Mr. Higgins. Öyleyse dayımın adresini öğrenmek için bana niye bir servet teklif ettiniz? Tatsız bir sualdi bu ama Higgins yüksek sesle güldü. Bilmiyorum dedi. Kim bilir belki de bana bir tarihte Moskova'da Serbski Enstitüsü'nde çektirdiğiniz acılar içindir. İnsanoğlu tuhaf yaratılışta çekilen acılar kolay unutulmuyor. Biraz tuhaf kaçacak ama sizden intikam almaya kalkıştığımı üzülerek söyleyeyim. Ayrıca bundan dolayı özür dileyecek de değilim. Fakat bu yaptığınız çok tatsız bir şaka. Şayet şaka olarak kabul edilebilirse tabii. Ayrıca beni burada zor duruma da düşürdünüz. Siz de beni, sizin beceriksiz davranışlarınızdan dolayı MIT tarafından sorgulandım. Ben kimseye bir şey söylemedim. Size gerçekten inanmak isterdim. Üzgünüm ama bu olay kapandı. Artık dayınızı görmek istemiyorum. Başımı daha fazla da derde sokmaya niyetim yok. İyi günler albay. Sizi yıllar sonra bir daha gördüğüme sevindim. Eğer günün birinde dayınızla tekrar karşılaşmak şansım olursa bu olayı mutlaka kendisine nakletmek isterim. Keyifleneceğine eminim.